Ayrım 19, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 234. Daniel ölüyordu, sayıklamıyor, ateş yüzünden çırpınmıyordu artık. Bir ceset gibi yatıyordu, mesanesi bile kurumuştu. Üzerinde yattıkları pis kokulu tahtalara bilinçsizce işemiyordu. Hal Daniel'ın başını tutarak ona mücadeleyi bırakmamasını fısıldıyordu. Şimdi her şeyden vazgeçemezsin. Biraz daha dayan. Sen daha farkına varmadan burunda olacağız. İstediğin kadar tatlı su içebileceksin. Güzel esir kızlar sana bakacaklar. Sadece bunları düşün Dani. Delikanlı yolculuklarının 6. günü olduğunu düşünüyordu. Aboli'ye, sana göstermem gereken bir şey var dedi. Elini uzat. Aboli'nin parmaklarını tutarak onları Daniel'ın kaburgalarının üzerinde dolaştırdı. Porsunun derisi alev alev yanıyordu. Neredeyse insanın parmaklarını kavuracaktı. Daniel çok zayıflamıştı. İyice belirginleşen kaburgaları fıçı tahtalarına benziyordu. Delikanlı Daniel'ı zincirlerin izin verdiği kadar döndürdü. Aboli'nin parmaklarını porsunun kürek kemiğine doğru çıkardı. ''İşte orada yumruğu fark ettin mi?'' ''Zenci onu hissedebiliyorum.'' diye mırıldandı. ''Ama göremiyorum.'' Zincirleri onu engelledikleri için Daniel'ın gevşek vücudunun üzerinden bakamıyordu. ''Emin değilim ama o yumruğun ne olduğunu bildiğimi sanmıyorum.'' Hal yüzünü porsuna yaklaştırarak sönük ışıkla gözlerini kıstı. ''Orada ceviz büyüklüğünde bir şiş var. Bir çürük gibi kapkara bu.'' Yumruğa hafifçe dokundu. Ama bu hafif baskı bile Daniel'ın inlemesine ve zincirlerinden kurtulmak ister gibi çırpınmasına neden oldu. Orası çok hassas olmalı. Sir Francis de doğrulmuş ve mümkün olduğu kadar o tarafa eğilmişti. İyi göremiyorum, nedir bu? Hal kürek kemiğinin ortasında dedi. Bence bu bir misket. Daniel'ın göğsünden geçmiş, şimdi derisinin altında duruyor. Sir Francis o halde Daniel'ı öldürmek üzere olan da bu diye fikrini açıkladı. Onu kemiren çürümenin yeri ve kaynağı. Hal bir bıçak olsaydı misketi çıkarmaya çalışabilirdik. Ama ecza kutusunu Sam Bowles aldı dedi. Ama ben ondan önce bıçaklardan birini sakladım diyen Aboli pantolonunun belini araştırdı. Sonra ince bir bıçağı havaya kaldırdı. Bıçak Hal'in başının yukarısındaki ızgaradan süzülen hafif ışıkla pırıldadı. Bununla Sam'in gırtlağını kesmek için fırsat kolluyordum. Sir Francis, misketi çıkarma riskini göze almalıyız dedi. Misketin Daniel'ı bıçaktan daha çabuk öldüreceği kesin. Aboli yattığım yerden şişi göremiyorum dedi. Onun için deriyi yaramayacağım. Bir hışırtı oldu, zincirler şıkırdadı. Sir Francis homurdandı. Zincirlerim çok kısa, Daniel'a erişemiyorum. Kısa bir süre üçü de konuşmadılar. Sonra Francis, hal dedi. Delikanlı bu işi başarmak için ne bilgim var ne de ustalığım diye itiraz etti. Aboli kısaca, o halde Daniel ölür dedi. Ona bir hayat borçlusun, Gudvane. Haydi şu bıçağı al. Hale avucundaki bıçak kurşun bir çubuk kadar ağırmış gibi geldi. Ağzı endişesinden kurumuştu. Bıçağı baş parmağının ucuna sürerek denedi. Fazla kullanıldığı için körleşmişti. Delikanlı bu kör diye yakındı. Aboli haklı oğlum. Sir Francis elini Hal'in omzuna koyarak sıktı. Daniel'in tek şansı sensin. Hal ağır ağır sol elini uzatarak Daniel'ın alev alev yanan etindeki yumruğu yokladı. Yumruğu parmaklarının altında oynadı. Delikanlı misketin kürek kemiğini hafifçe sürtündüğünü hissetti. Can acısı Daniel'ı uyandırdı. Porsun çırpınarak zincirlerini çekiştirdi. ''Hazreti İsa bana yardım et.'' diye haykırdı. ''Ben Tanrı'ya ve insanlara karşı günah işledim. Şeytan beni almaya geliyor. Kapkara o, etraf karanlıklaşıyor.'' ''Hal onu tut Aboli.'' diye fısıldadı. ''Hiç kımıldamasın.'' Aboli iri kara bir piton gibi Daniel'a sarıldı. ''Haydi şu işi çabuk yap.'' Delikanlı porsuna doğru zincirlerin izin verdiği kadar eğildi. Şimdi yüzü Daniel'ın sırtından bir el uzaklığındaydı. Hal artık şişi daha iyi görebiliyordu. Deri yumruğunun üzerinde iyice gerilmişti. Parlak ve fazla olgunlaşmış bir erik gibi mosmordu. Delikanlı sol elinin parmaklarını şişin iki yanına dayayarak deriyi daha da gerdi. Derin bir soluk aldı ve bıçağın ucunu şişe dayadı. Bütün cesaretini toplayarak sessizce üçe kadar saydı. Sonra da kılıçta ustalaşmış olan sağ kolunun bütün gücüyle bıçağı bastırdı. Bıçağın Daniel'ın sırtına battığını hissetti. Sonra bıçağın ucu kesilemeyecek sert bir şeye geldi. Maden madene çarptı. Daniel bir çığlık attı. Sonra vücudu Aboli'nin kendisine sıkıca sarılmış olan kollarının arasında gevşedi. Bıçağın açtığı derin yaradan mor ve sarı irin fışkırdı. Marangozun tutkalı kadar koyu ve sıcaktı. Halin ağzına sıçrayarak çenesine yayıldı. İltihabın kokusu esir ambarındaki diğer kokulardan daha da iğrençti. Halin midesi ağzına geldi ve boğazı yandı. Kusmuğunu yuttu ve kolunun tersiyle yüzündeki irini sildi. Ancak ondan sonra tekrar yaraya bakabildi. Yaradan hala kara bir irin akıyordu. Ama taze yaranın ağzındaki madeni gördü. Onu bıçağın ucuyla oynattı. Koyu renk ve lifli bir maddeden oluşan topağı çıkardı. Buna kırılan kürek kemiğinin parçacıkları, pelteye dönüşmüş kan ve iltihap yapışmıştı. Hal hayretle, Danny'nin ceketinin bir parçası bu dedi. Misket onu yaranın içine çekmiş olmalı. Sir Francis sordu. Kurşunu bulabildin mi? Hayır, herhalde hala içeride. Hal yaranın derinliklerini araştırdı. Evet, işte burada. Onu çıkarabilecek misin? Hal birkaç dakika sessizce uğraştı. Daniel baygın olduğu için seviniyordu. Porsun bu kabaca araştırma yüzünden acı çekmeyecekti. İltihap azaldı ve kara yaradan temiz bir kan akmaya başladı. Hal onu bıçakla yakalayamıyorum diye fısıldadı. Bıçağı bırakarak parmağını Daniel'ın sıcak canlı etine daldırdı. Duyduğu dehşet yüzünden hırıltılı hırıltılı soluk alıyordu. Parmağını derine, daha da derine soktu. Sonunda parmağının ucu kurşun yumrusunun arkasına erişti. Birdenbire işte diye bağırdı. Misket yaradan fırlayarak gürültüyle tahtaların üzerine düştü. Kemiğe şiddetle çarptığı için biçimi bozulmuştu. Yumuşak kurşun ayna gibi parlıyordu. Delikanlı müthiş rahatlayarak miskete baktı, sonra parmağını yaradan hızla çekti. Yaradan yeniden iltihap aktı, bir de yumru fırladı. Misket tamponu, delikanlı öğürdü. Artık her şey çıktı sanırım. Kan ve irin bulaşmış ellerine baktı. Onlardan yükselen koku yüzüne inen bir yumruk gibi delikanlıyı sarstı. Üçü de bir süre konuşmadılar. Sonra Sir Francis, "Aferin Hal," diye fısıldadı. Hal güç duyulacak bir sesle yanıt verdi. "O öldü sanırım, hiç kımıldamıyor." Aboli kollarını Daniel'ın gövdesinden çözdü. Sonra da Porsu'nun çıplak göğsünü yokladı. "Hayır, yaşıyor. Kalp atışlarını duyabiliyorum. Gundwane, şimdi Daniel'ın yarasını yıkamalısın." Delikanlıyla zenci Porsu'nu zincirleri izin verdiği kadar çektiler. Hal Daniel'ın üzerinde yarı diz çöktü. Pis pantolonunun önünü açtı. Verilen su az olduğu için yaraya biraz idrar püskürtebildi. Ama yine de çürümüş tampon parçalarını ve iltihabı temizlemeye yetti. Hal idrarın son damlalarını ellerindeki kirleri temizlemek için kullandı. Sonra da kendini bıraktı. Artık bitkin düşmüştü. Aboli, bu işi tam bir erkek gibi başardın diyerek kırmızı eşarbı ona uzattı. Kumaş kurumuş kan ve iltihap yüzünden kas katı olmuştu. Kanı durdurmak için bunu kullan. Başka bir şeyimiz yok. Hal yarayı sararken Daniel ölmüş gibi yattı. Artık inlemiyor, zincirlerin arasında çırpınmıyordu. Üç gün sonra Hal Daniel'a su vermek için Porsu'nun üzerine eğilirken adam birdenbire uzanarak onun kafasını itti. Maşrapayı delikanlıdan aldı, suyu üç yudumda bitirdi. Sonra gürültüyle geğirdi. Bitkin bir sesle ama anlaşılabilir bir şekilde "Ah Tanrım," dedi, "bu hoşuma gitti. Bir damla daha istiyorum." Hal o kadar sevinip rahatladı ki Porsu'na kendi maşrapasını verdi ve onun suyu içmesini seyretti. Daniel ertesi gün zincirlerinin izin verdiği kadar doğrulup oturmayı başardı. Sir Francis iyileşen Daniel'a hayretle bakıyordu. Oğluna ameliyatın sıradan 12 insanı öldürürdü dedi. Ama Daniel Fisher'a yaradı. Yolculuğun 9. günü Sam Bowles ambar kapağını açarak neşeyle şarkı söyler gibi "Size bir müjdem var baylar," diye seslendi. "Şu son 50 fersah boyunca rüzgar bize kalleşlik etti. Sayın Lord Burnu ancak 5 gün sonra dönebileceğimizi düşünüyor. Onun için bu eğlenceli yolculuğunuz biraz daha uzayacak." Pek az tayfanın bu korkunç haberle ilgilenecek ve isyan edecek gücü vardı. Hepsi de telaşla kurşun kalay alaşımı maşrapalara uzandılar. O günlük su töreni sona erdiği zaman Sam Bowles programı değiştirdi. Ambar kapağını gürültüyle kapatacağı yerde başını aşağıya doğru uzatarak seslendi. "Kaptan Courtney, Lord Hazretleri saygılarını sunuyor efendim. Başka bir işiniz yoksa kendisiyle birlikte akşam yemeği yemenizi rica ediyor." Aşağıya esir ambarına indi. İki adamının yardımıyla Sir Francis'in el ve ayak bileklerindeki prangaları açtı. Zincirleri bölmeye takılı halkalardan çıkardı. Sir Francis zincirlerinden kurtulmuştu ama ancak üç adamın yardımıyla ayağa kalkabildi. Güçsüz kalmış, kasları tutulmuştu. Canı yanan kaptan diğerlerinin yardımıyla ambar ağzından çıkarken bir sarhoş gibi yalpalayıp sendeliyordu. Sam ona bakarak güldü. ''Özür dilerim kaptan ama güller gibi koktuğunuz söylenemez. Senden daha iyi kokan domuz ağılı ve lağımlar gördüm oğlum Frankie.'' Kaptanı güverteye sürükleyerek sıskalaşmış vücudundan o pis kokulu paçavraları çıkardılar. Dört denizci tulumbaları çalıştırırken Sam Branda bezinden ortumu Sir Francis'e çevirdi. Martı kıtanın batı kıyısından aşağıya inen soğuk yeşil Benguela akıntısının ucuna girmişti. Hortumdan fışkıran buz gibi deniz suyu neredeyse Sir Francis'in yere yığılmasına neden olacaktı. Kaptan yuvarlanmamak için yelkene tutunmak zorunda kaldı. Sam suyu yüzüne tuttuğu zaman az kalsın boğuluyordu. Titremeye başlamıştı ama yine de yüzünü ve vücudunu kabuk gibi saran kirlerin çoğunu temizlemeyi başardı. Katinka van der Velde'nin kıç güvertesinin küpeştesine dayanarak çıplak vücudunu hiç utanmadan incelemesine daldırmadı. Sir Francis ancak su kesildiği ve onu rüzgarda kuruması için yalnız bıraktıkları zaman etrafına bakma, Martı'nın yerini ve durumunu biraz olsun saptama fırsatını bulabildi. Sıskalaşmış vücudu soğuktan mosmor kesilmişti ama bu yıkanma onu canlandırıp güçlendirmişti. Yandan aşağıya bakarken dişleri takır diyor, vücudu elinde olmadan soğuk yüzünden titriyordu. Isınmak için kollarını kavuşturdu. Afrika kıtası 10 fersah kadar kuzeydeydi. Falls körfezinin girişini koruyan burnun dik kayalarını ve uçurumlarını tanıdı. Yarımadanın diğer tarafındaki Massa körfezine girebilmek için o vahşi burnu aşmaları gerekiyordu. Rüzgar hemen hemen kesilmişti. Denizin yüzeyi yağlı gibi dümdüzdü. Sadece kabarıp alçalıyor, sanki uyuyan bir canavar derinlerde soluyordu. Sam Bowles doğruyu söylemişti. Rüzgar şiddetlenmediği takdirde ancak günler sonra burnu dönerek Massa körfezine demir atabileceklerdi. Kaptan esir ambarından çıkarılıncaya kadar daha kaç adamım Timothy'yi izleyecek diye düşündü. Sam Bowles, Sir Francis'in ayağının dibine eski ama temiz giysileri attı. ''Sayın Lord seni bekliyor, onu fazla bekletme.'' Kaptan Martin'in kıç kamerasına girmek için başını eğdi. ''Frankie!'' Cambrai onu karşılamak için ayağa kalktı. ''Güverte altındaki kısa yolculuğunun seni kötü etkilememiş olmasına sevindim.'' Sir Francis kaçamadan akbaba onu bir ayı gibi sardı. ''Sana kötü davranıldığı için özür dilemeliyim. Ama Hollanda valisiyle karısı ısrar ettiler. Ben kardeş bir şövalyeye böyle bir iğrenç biçimde davranamazdım.'' Akbaba konuşurken ellerini çabucak Sir Francis'in üzerinde dolaştırdı. Üzerine bir bıçak ya da başka bir silahı gizlemiş olabilirdi. Sonra kaptanı kameradaki en geniş ve büyük koltuğa itti. ''Sevgili eski dostum, bir kadeh şarap iç.'' Bardağı kendi eliyle doldurdu. Sonra da kamarotuna Sir Francis'in önüne bir kase yahni koyması için işaret etti. Hemen hemen iki haftadan beri verilen ilk sıcak yemeğin kokusu kaptanın ağzını sulandırdı. Ama Sir Francis ne kadehe ne de yahni dolu kabın yanındaki kaşığa dokundu. Cambrai Sir Francis'in yemeği reddettiğini anladı. Gür kızıl kaşlarından birini kaldırdı ama ısrar da etmedi. Kendi kaşığını alıp kasesinden koca bir lokmayı dudaklarını şapırdatarak ağzına attı. Çok iştahlı olduğunu ve yemeği beğendiğini belirten sesler çıkarıyordu. Sonra lokmasını koca bir yudum şarapla yuttu. Elinin tersiyle kızıl bıyığını sildi. ''Hayır Frankie, bana kalsaydı sana hiçbir zaman böyle kötü davranmazdım. Geçmişte aramızda bazı anlaşmazlıklar oldu ama her zaman sport bence bir rekabetti bu, öyle değil mi?'' Sir Francis, ''Kampımı birdenbire borda ateşine tutman gibi sport bence bir şey mi?'' diye sordu. ''Boş yere birbirimize sitem ederek zaman kaybetmeyelim.'' Akbaba kaptanın sözlerini önemsemediğini belirtmek için elini salladı. ''Kalyon'da ele geçirdiğin ganimeti benimle paylaşmaya razı olsaydın öyle bir şeye gerek kalmazdı. Ben sadece seninle birbirimizi iyi anladığımızı kastettim. Kalben iki kardeş gibiyiz.'' Sir Francis ''Seni anladığımı sanıyorum.'' diyerek başını salladı. ''O halde sana acı veren bir şeyin bana daha fazla acı verdiğini biliyorsun. Aşağı hapsolduğun her dakika seninle birlikte azap çektim.'' ''Acı çekmeni görmek hiç hoşuma gitmiyor lordum. Madem öyle neden beni ve adamlarımı serbest bırakmıyorsun?'' ''Emin ol benim bütün istediğim ve niyetim de bu. Ancak bunu yapmamı engelleyen küçük bir sorun olduğunu biliyorsun. Sana olan sıcak duygularıma karşılık verdiğini belirtecek bir işarete ihtiyacım var. Anlaşmamızın şartlarına göre hakkım olan şeyi bana vermediğin, ganimeti benimle paylaşmadığın için sana çok kırgınım. Hollandalıların sana daha önce ele geçiremediğin payı verdiklerinden eminim. Hatta bu gemiye bolca baharat yüklediğini de gördüm. İngiltere Donanma Bakanı'nın düşmanla böyle alışveriş yapmana ne diyeceğini merak ediyorum. Cambrai birkaç fıçı baharat deyip güldü. Bundan söz ederek soluk tüketmeye bile değmez. Ama gümüş ve altın gibi şeyler ağabeyce duygularımı uyandırır. Haydi Frankie, havadan sudan söz ederek yeteri kadar zaman kaybettik. Sen de ben de kalyondan aldığın altın külçelerini Fil Gölü'ndeki kampının yakınlarında bir yere sakladığını biliyoruz. Yeterince ararsam hazineyi bulacağımdan eminim. Ama o sırada sen ölmüş olursun. Ümit burnundaki cellat seni kötü bir biçimde öbür dünyaya göndermiş olacaktır. Sir Francis gülerek başını salladı. Ben öyle hazine filan saklamadım. İstiyorsan ara. Ama bulabileceğin hiçbir şey yok. İyi düşün Frankie. Hollandalıların Bali adasında yakaladıkları İngiliz tüccarlarına neler yaptıklarını biliyor musun? Onları çarmıha gerdiler. El ve ayaklarını kükürt meşaleleriyle yaktılar. Seni bu akıbetten kurtarmak istiyorum. Söyleyeceğim başka bir şey yoksa mürettebatımın yanına döneceğim. Sir Francis ayağa kalktı. Bacakları güçlenmişti. Akbaba otur diye homurdandı. Bana altını nereye sakladığını söyle be adam. Ben de o zaman seni ve adamlarını başka zarar görmeden karaya çıkarırım. Cambrai bir saat yalvardı, tehditler etti. Sonunda içini çekti. Çok sıkı pazarlık ediyorsun Frankie. Sana ne yapacağımı söyleyeceğim. Bunu başkası için yapmazdım. Ama seni kardeşim gibi severim. Beni hazinenin saklı olduğu yere götürürsen onu seninle paylaşırım. 50-50, yarı yarıya. Artık bundan daha adil davranamam, öyle değil mi? Sir Francis bu teklifi bile sakin sakin gülümseyerek yanıtladı. Cambrai o zaman öfkesini gizleyemedi. Avucunu masaya öyle bir kinle vurdu ki kadehler devrildi, şarap kamerada karşıya sıçradı. Akbaba hiddetle böğürerek Sam Bowles'ı çağırdı. Bu küstah köpeği alıp götür, onu yine zincire vur. Sir Francis kameradan çıkarken de arkasından bağırdı. Onu sakladığın yeri bulacağım Frankie, sana yemin ediyorum. Sandığından daha çok şey biliyorum ben. Senin ümit burnundaki talim yerinde asılmanı seyrettikten sonra tekrar göle döneceğim. Hazineyi buluncaya kadar da oradan ayrılmayacağım. Masa körfezinde kıyının yakınında demir atmadan önce Sir Francis'in tayvalarından biri daha öldü. Diğerleri o kadar bitkin düşmüşler, kasları öylesine sertleşmişti ki merdivenden üst güverteye hayvanlar gibi tırmanmak zorunda kaldılar. Güvertede birbirlerine sokuldular. Yırtık giysileri kendi pislikleriyle kaplanmıştı. Etraflarına bakıyor, kirpiklerini kırpıştırıyor, gözlerini parlak sabah güneşinden korumaya çalışıyorlardı. Hal Ümit Burnu'nun bu kadar yakınına hiç gelmemişti. Savaşın başında nöbetlerinin ilk bölümünde karadan açıkla demir atmış ve körfeze uzaktan bakmışlardı. Ancak bu kısa deneyim delikanlıyı olağanüstü deniz manzarası için hazırlamamıştı. Burada koyu mavi Atlas Okyanusu rüzgardan köpük köpük oluyor ve göz kamaştırıcı kıyılara vuruyordu. Işıltılı kumsallar Hal'in sönük ışığa alışmış gözlerini sancıtmıştı. Tepesi dümdüz olan ünlü dağ Afrika'nın masmavi gökyüzünün önemli bir bölümünü kapatıyordu. Sarı kayadan oluşan dev gibi bir heyulaydı. Sık ağaçlıklı ormanlarla kaplı derin uçurumlar kayayı yarıyordu. Dağın tepesi geometri bakımından o kadar dümdüz, oranları o kadar hoştu ki insana bunu ilahi bir mimar yapmış gibi geliyordu. Bu geniş yaylanın üstünde ışıltılı bir kapta kaynayan süt gibi köpük köpük bir bulut vardı. Gümüş bir çağlayan yamaçların aşağısına erişmiyor, sular tam yarı yolda sihirli bir çabuklukla buharlaşıp yemyeşil doğal ormanlarla göz kamaştıran aşağı yamaçları ıslatmıyordu. Bu ihtişam kar gibi beyaz kıyının yukarısında rahatsız edici bir ürtiker gibi yayılmış olan binaları cüceleştirerek önemsizleştiriyordu. Martı demir atar atmaz küçük teknelerden oluşan bir filo onu karşılamak için hemen kıyıdan açıldı. Vali Van de Velde merdivenden inmeyi reddetti. Onu bir porsunun iskemlesine oturtarak vinçle güverteden kaldırdılar. Vali o arada adamlara bağırarak sinirli sinirli emirler verdi. ''Dikkatli olun beceriksiz hayvanlar! Beni düşürürseniz hepinizi sırt derileriniz yüzülünceye kadar kırbaçlatırım!'' valiyi martıya yanaşmış olan büyük sandala indirdiler. Karısı onu kayıkta bekliyordu. Albay Cornelius Schroeder'in yardım ettiği genç kadının sandala inişi kocasınınkinden daha zarifçe olmuştu. Gemiciler kürek çekerek onları kıyıya götürdüler. Güçlü beş esir vali kumsalın yakınında bembeyaz köpüklerde dans eden sandaldan aldılar. Suda yürüyerek karaya ulaştılar ve adamı kumların üzerine indirdiler. Vali Afrika topraklarına ayak basarken top patladı. 14 pare topun ilkiydi bu. Güney tabyasının mazgal şevinden uzun bir tüye benzeyen gümüş top dumanı fışkırdı. Gök gürültüsüne benzeyen patlama şirketin yeni temsilcisini o kadar şaşırttı ki 30 santim havaya fırladı. Az kalsın şapkasını güneydoğudan esen rüzgara kaptırıyordu. Vali Kleinhans yerini alacak olan adamın sonunda gelmiş olmasına çok seviniyordu. Onu karşılamak için kıyıya inmişti. Yerini Albay Schroeder'e bırakarak ayaklarındaki pis kokulu Afrika tozundan bir an önce kurtulmak için acele eden garnizon kumandanı kalenin surlarına çıkmıştı. Teleskopla yeni gelen önemli kişilere bakıyordu. Altı güzel kır at koşulmuş resmi araba kumsalın yukarısında bekliyordu. Vali Kleinhans yeni gelenleri karşılamak için arabadan indi. Rüzgarda uçmaması için şapkasını sıkıca tutuyordu. Arabanın etrafında garnizondan gelen şeref kıtası bekliyordu. Kıyıya birkaç yüz kişi toplanmıştı. Kadınlar, erkekler, çocuklar. Küçük kolonide yürüyebilen ya da sürünebilen herkes gevşek kumlarda ilerlemeye çabalayan Vali Van de Velde'yi karşılamaya gelmişti. Van de Velde sonunda toprak yere erişti. Rahat bir soluk alarak vakarlı bir tavır takındı. Vali Kleinhans'ın hoş geldiniz sözlerine karşılık verdi. İki vali el sıkıştılar. O sırada töreni seyretmeye gelmiş olan şirket memurları, özgür insanlar ve esirler bağırarak onları alkışladılar. Şeref kıtası silahlarını öne getirerek selam verdi. Bando'da neşeli vatanseverlikle ilgili bir marş çalmaya başladı. Müzik zillerin şangırtısı ve büyük davulun gümbürtüsüyle sona erdi. İki vali aynı anda birbirlerini kucakladılar. Kleinhans artık kurtuldu ve Amsterdam'a dönebileceği için seviniyordu. Van de Velde ise fırtına ve korsanlar yüzünden ölmeden yeniden Hollanda topraklarına ayak bastığı için. Sam Bowles ve adamları cesetlerin zincirlerini açıp onları denize atarken tutsakların arasında çömelmiş olan Hal uzaktan Katinka'yı seyretti. Genç kadının bir koluna Vali Kleinhans diğerine de Albay Schroeder girerek onu arabaya götürdüler. Katinka'ya olan aşkı yüzünden kalbi parçalanan Hal Daniel'la Aboli'ye "O dünyanın en güzel kadını değil mi?" diye fısıldadı. "Nüfuzunu bizi kurtarmak için kullanacak. Artık her şey kocasının elinde. Katinka da onu bize adil davranması için ikna edecek." İri yarı adamların ikisi de hiç yanıt vermediler. Sadece birbirlerine baktılar. Sonra Daniel kırık dişlerini göstererek güldü. Aboli ise gözlerini devirdi. Katinka deri kaplı kanepeye yerleştikten sonra kocasını da arabaya bindirdiler. Araba adamın ağırlığı yüzünden sallanıp sarsıldı. Vali karısının yanına yerleşir yerleşmez bando yine hızlı bir marş çalmaya başladı. Şeref kıtası tüfeklerini omuzlarına vurarak ilerledi. Beyaz, çapraz palaskaları ve yeşil ceketleriyle görenleri etkiliyorlardı. Kortej açık talim alanından kaleye doğru gitti. Kalabalık yolun iki yanına dizilmişti. Bazıları ise arabanın önünden koşuyorlardı.
"Elveda baylar, gemimizde olmanız büyük bir şeref ve zevkti."
Sir Francis güvertede zincirlerini sürüye sürüye yürümeye çalışırken akbaba elini şapkasının kenarına götürerek alayla selam verdi. Kaptan mürettebatın başında geminin yanında bekleyen sandala indi. Deniz kabarırken prangalı adamlar tekne için fazla ağır bir yük sayılırdı. Martının yanından uzaklaşırlarken sandal iyice suya batmıştı. Kıyıya yaklaşırlarken kürekçiler büyük sandalın kıçını bembeyaz köpüklü dalgalara doğru çevirmeye çalıştılar. Ama kabaran bir dalga tekneyi döndürdü. Sandal birdenbire orsaya gelerek yan yattı. Su burada 120 santim derinliğindeydi. Hem kürekçiler hem de tutsaklar bembeyaz suya yuvarlandılar. Alabora olan tekne dalgalara kapıldı. Boğulur gibi olan deniz suyunu öksürerek tüküren tutsaklar birbirlerinin zincirlerini çekerek kurtardılar. Neyse ki bir mucize olmuş, hiçbiri boğulmamıştı. Ama çabaları yüzünden güçleri tükenmişti. Kaleden gelen askerler onları zorlayarak ayağa kaldırır, tüfeklerle dürterek, küfrederek kıyıdan yukarıya çıkarırlarken üzerlerinden sular akıyordu. Kuma da bulanmışlardı. Kalabalık resmi arabanın kale kapısından girişini seyretmişti. Şimdi bu aşağılık yaratıklarla biraz eğlenmek için hızla rıhtıma dönüyorlardı. Tutsakları sığır sürüleriymiş gibi inceliyor, kahkahalarla gülüyor ve açık saçık laflar atıyorlardı.
Bence onlar İngiliz korsanlarından çok dilencilere ve çingenelere benziyorlar.
Ben guldenlerimi saklayacağım. Bu grubu esir pazarına satacakları zaman arttırmaya girmeyeceğim.
Görünüşleri berbat ama hiç olmasa bizi biraz eğlendirirler. Kölelerin isyanından beri şöyle güzel bir idam görmedik.
Bak, Stadiga yan şurada. Esirlere bakmaya gelmiş. Bu korsanlara birkaç ders vereceğinden eminim.
Hal adamın işaret ettiği yere doğru baktı. Orada koyu renk, biçimsiz bir elbise ve püritenlere özgü o şapkalardan giymiş olan bir adam duruyordu. Etrafındakilerden bir baş daha uzundu. İfadesiz, uçuk sarı gözleriyle Hal'i süzüyordu.
''Bu güzeller için ne diyorsun Stadiga Jan? Onların bizim için güzel bir şarkı söylemelerini sağlayabilecek misin?''
Hal bu adamın etrafındakilerde uyandırdığı ilgi ve tiksintiyi hissetti. Kimse ona sokulmuyordu. Delikanlı kalabalığın bakışlarından adamın onları uyardıkları cellat olduğunu sezdi. O uçuk renkli gözlere bakarken tüyleri diken diken oldu. Ağzını çarpıtarak Aboli'ye sordu.
''Onu neden yavaş Jan?'' diye çağırıyorlar.
Aboli bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğimizi umalım diye yanıt verdi.
O sırada bir kadavraya benzeyen uzun boylu bir adamın önünden geçiyordu. Beyaz ve siyah çocuklar prangalı adamların oluşturduğu sıranın yanında dans ediyorlardı. Tutsaklarla alay ediyor, onlara çakıl taşları ve kentin pisliklerini denize taşıyan açık kanalizasyondan aldıkları şeyleri atıyorlardı. Bu örnekten cesaret bulan birkaç sokak köpeği tutsakların peşlerine takılarak onların ayaklarını ısırmaya çalıştı. Büyükler bu olağanüstü olay için en iyi kılıklarını giymişlerdi. Çocukların yaptıklarına bakarak gülüyorlardı. Bazı kadınlar berbat halde olan tutsakların kokusunu duydukları zaman bitki dolu şaseleri burunlarına götürdüler ve dehşetle karışık bir merakla titrediler.
''Ah ne iğrenç yaratıklar! Şu zalim ve vahşi suratlara bakın!''
''Şu zencileri insan etiyle beslediklerini duydum.''
Aboli onlara bakarak yüzünü çarpıttı ve gözlerini devirdi. Korkunç bir tebessümle aralanan dudaklarının arasında iri beyaz dişleri belirdi. Yanaklarındaki dövmeler gururla belirginleşti. Kadınlar zevkle karışık bir dehşetle bağırıştılar. Zenci geçerken küçük kızlar annelerinin eteklerine yüzlerini gömdüler. Kalabalığın gerisinde kadınlarla erkeklerden oluşan başka bir grup vardı. Onlar kendilerinden üstün insanların tutsakları taciz etme oyununa katılmıyorlardı. Hal onların kendilerinin yanında çalışan köleler olduklarını tahmin etti. Renkleri Afrika'nın kömür karasından doğunun kehribar ve altın sarısına kadar değişiyordu. Çoğu efendi ya da hanımların eski elbiselerini giymişlerdi. Ama daha güzel olan kadınlar göz alıcı kılıklara bürünmüşlerdi. Giysilerinden onların efendilerinin oyuncakları oldukları anlaşılıyordu. Bu grup zincirleri şıkırdayarak geçen denizcilere sessizce bakıyorlardı. Hiçbirinin güldüğü yoktu. Hatta Hal ifadesiz yüzlerle gemicileri seyreden bu insanların onların durumunu anladıklarını seziyordu. Sonuçta bu insanlar da esirdiler. Kalenin kapısından girmeden hemen önce Hal kalabalığın gerisindeki bir kızı özellikle fark etti. Genç kız her şeyi görebilmek için bir moloz yığınının üzerine çıkmıştı. Aradaki dizi dizi seyirciden daha yüksekteydi. Ama Hal'in onu fark etmesinin tek nedeni bu değildi. Kız Hal'in hayal edemediği kadar güzeldi. Hiçbir kadın bu kadar güzel olamazdı. Çiçek gibi bir kızdı. Gür siyah saçları pırıl pırıldı. Kara gözleri oval biçimi ince yüzü için fazla iriydi. İki genç kalabalığın üzerinden birbirlerine baktılar ve bir an göz göze geldiler. Hal'e kız ona anlayamadığı bir mesajı iletmeye çalışıyormuş gibi geldi. Sadece bu genç kızın ona acıdığının ve ızdırabını paylaştığının farkındaydı. Sonra sıra kalenin avlusuna girdi ve Hal de kızı göremez oldu. Ondan sonraki korkunç günlerde kızın hayali delikanlının gözlerinin önünden gitmedi. Hatta yavaş yavaş Katinka'nın hayalinin yerini almaya başladı. Geceleri Hal'in azaba dayanma gücü kazanması için bazen onun karşısında belirdi. Delikanlı o kasvetli taş duvarların ötesinde bu aşağılık duruma düştüğü için üzülen bir tek kişi olduğu takdirde savaşmaya değeceğini düşünüyordu.
19. ayrımın sonu. Sayfa 246.